Ayrım 18.
Hasbelkader bu kurtlar sofrasında ayakta kalınabilir mi? Geçelim ayakta kalmayı, sağ çıkılabilir mi? 240 nefer ne demek? Bir de ateş çemberinden geçmiş zabitler. Bunların başı olmak ne demek? Allah muhafaza, kötü niyetli biri kendisine sıkı sıkıya bağlı 240 adamla neler yapmaz? Peki Habib bunları bilmez mi? Domuz gibi bilir elbette. Ocağın tam ortasında, yeni odalarda, odabaşı olup bunları bilmemek mümkün mü? Peki bunları bilir de, çardakta fakirin adı geçtiğinde niçin övücü laflar söylemez de? Sabit Ağa sadık bir çoban köpeği gibidir. Padişah nereyi bekle derse orayı bekler, lakırdısını sarf eder. Bu lakırdıyı da dokumacı esnafının yanında eder. Allah bu lafı edenin de, bu lafı bana getirenin de müstahakkını versin. Akşam saati olmuştu. Nefere Allah rahatlık versin deyip çıkacak, yolunu tutacaktım. Derken bu abuk sabuk lakırdıyı getirdiler, önüme koydular. Şimdi ben bu lakırdıyla ne edeyim? Kanım beynime sıçrayıverdi. Pederimin öğüdünü hatırladım. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Hiddetlenince bir müddet otur düşün. Sakın hemen bir şey yapma derdi. Öyle yaptım. Çubuğumu bile yaktırıp getirttim. Yok, olmuyor. Niçin yaptı bunu şimdi? Duyacağımı bilerek söyledi üstelik. Yiğit olan gelip bana söylerdi. Arkamdan laf dolandırmazdı. Tamam, birkaç kere oturup uzun uzun sohbet teklifini ben savdım. Tamam, mazeretler uydurdum. İçkiyi sevmiyorum. Günah mı? Verdiği karşılığa bak. Bir dokumacı akşam vaktinde gelsin yılışık bir gülüşle, ağam pederinin bende hatırı çok büyüktür gibi laflar geveleyip kan kardeşini sana gammazlasın. Sana da aptal muamelesi yapsın. Ağam dostunu bu zamanda iyi seçeceksin falan deyip asabını iyice bozsun. Çubuğu tüttürmüyor, adeta kemiriyorum. Kehribara diş izlerim çıkıyor. Yok, bu böyle olmayacak. Çubuğu fırlattım attım. Nefer telaşlandı. Ben bu Habib soytarısını bulup ağzının orta yerine tokadı basmadan rahat yok. Kesin bir sesle Nefer'e, ne olursa olsun sakın siz yerinizden kıpırdamayın deyip hızla 37'nin odasına doğru yürümeye başladım. Yürüdükçe ayağımın altındaki ahşap ve taş çatırdıyor, yine de hırsım geçmiyordu. Söyleniyor, bir yandan yürüyordum. Karanlık iyice bastırmış, fener ve meşaleler yakılmıştı. Hırstan ve koşar gibi yürümekten kan yüzüme vurmuş bir şekilde 37'nin odasına vardığımda kapı muhafızı Nefer dimdik ayağa kalkıp ''Habib ağama haber vereyim ağam'' dedi demesiyle birlikte yediği şiddetli silleyle sırt üstü yere uzanması bir oldu. İçeri daldım. Aynı hızlı adımlarla şaşkın ve korkmuş Nefer'in arasından geçerek Habib'in mahviline doğru adeta saldırdım. İnce tahta kapısını vurduğum tekmeyle, menteşeleriyle birlikte odanın içine devirdim. Keşke yapmasaydım. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Keşke gördüklerimi görmeseydim. Keşke kendimi aldatmaya devam etseydim. Kapı yıkıldığında gördüğüm manzara, geriye kalan 3 kuruşluk aklımı da uçurdu götürdü. Kapının tam karşısına gelen döşekte Habib yarı üryan uzanmış, koynuna aldığı bir civelek oğlanın dudaklarını emiyordu. Allah'ım dedim, Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sonra birden Habib'in üzerine saldırdığımı, tekme tokat giriştiğimi, oğlanın ağlamaya başladığını hatırlıyorum. Ağlarını elimden almaya gelen kaç neferi yere serdiğimi bilmiyorum. Ulan sende mi Deyus, ulan bunu göreceğimi ölseydim diye bağırdığımı hayal meyal hatırlıyorum. Beni tuta tuta çeke çeke, ağam paşam diyerek Habib'in üzerinden alıp 38'in odasına geri götürmüşler. Kendime geldiğimde oradaydım. Hiçbir yere gitmek istemiyordum. Hususiyetle de eve. Nereye gidecektim? Eve gitmesem en azından anam merak ederdi. Bir müddet beni bıraktıkları yerde öylece çökmüş kalmışım. Nihayet kendimi biraz toparlamış olacağım ki Sütçü Beygiri adımlarıyla adeta bir araba sopa yemiş gibi perişan bir halde yürüyerek eve gittim. Sofrada ağzımı bıçak açmıyordu. Yemekten sonra babam ile Sara ağam kendilerine küçük bir muhabbet sofrası hazırlamışlar, demlenmeye başlamak üzereydiler. Ben görünmemenin yollarını arıyordum ki pederim, haydi Sabit gel sen de katıl muhabbetimize diye seslendi. Korktuğumdan kurtulamamıştım. Gidip sofranın bir kenarına isteksizce iliştim. Sarı ağama kızgındım. Habib'ten hiç söz etmek istemiyordum. Peki ben nasıl muhabbet edecektim? Sarı ağam sakinlik yapıyordu. Babamın kadehini doldurdu. Tam kendisininkini de doldurmuştu ki babam, "Sabit git kendine bir kadeh al. Bu akşam babanla demleneceksin." deyiverdi. Ey yüce Allah'ım, bu zavallı kuluna bir günde bu kadar cefa fazla değil mi? Hayatımda babamla demlenmiş değilim. Bu da mı aynı gün başıma gelecekti? Ayaklarımı sürüye sürüye mutfağın yolunu tuttum. Aynı miskin halle geri dönüp sofraya oturdum. Sarı ağam kadehimi aldı, doldurdu, önüme koydu. Onlara ayak uydurmaya çalışarak demleniyorum. Marangozluktan, sarı ağamın işlerinden bahsediyorlar. Ben de susuyor ama önüme konulan demi de bir bir ardına yuvarlıyorum. Sohbetin neresiydi, ne kadar zamandır böyle konuşuyorlardı, ben kaçıncı demi yuvarlamıştım bilmiyorum. Nasıl, ne şekilde geçti onu da bilmiyorum ama bir Abdi Baba adı geçiverdi. Birden dikildim, sarı ağama dönüp, ağam dedim, sen de kiminle, nerede, nasıl görüştüğüne dikkat etsen iyi olacak. Bu sözler ağzımdan nasıl çıktı, niçin çıktı bunu da bilmiyorum. Kafamı kaldırıp sarı ağama baktığımda onu daha önce hiç böyle görmediğimi fark ettim. Mavi gözleri birden adeta kan çanağı içindeki iki mavi boncuk haline alıvermişti. Yüzü kızarmadı, adeta morardı. Ne dedin Sabit, anlamadım dedi. Ben söylediklerimi aynen tekrarladım. Birden gürlemeye benzer bir sesle, ulan Deyus, senden mi öğreneceğim kiminle nerede görüşeceğimi diye bağırdı. Bunu beklemiyordum, şaşaladım. Alttan almaya çalışarak, ''Ağam öyle demek istemedim, işte yeni nizama falan karşı laflar oluyormuş da'' gibisine bir şeyler geveledim. Sarı ağam bu kez daha da hiddetlendi. ''Edepsiz herif, nerede ne konuşacağımızı önce sana mı soracağız?'' diye patladı. Ne yapacağımı iyice şaşırmıştım ki pederim araya girdi. ''Ulan çorbacı oldun, içmeyi öğrenemedin. Ağzına mı burnuna mı içiyorsun? Rezil ettin muhabbeti.'' Yorgunluk da var sarı ağası, sen bağışla, Sabit git sen de uyu evladım, sana bu yük ağır geldi galiba dedi. Hayatımda aynı gün iki kez böyle rezil olduğum vaki değildi. Sürünmek ile yuvarlanmak arası hareketlerle yerimden doğruldum. Sesleri duyan anam aşağı inmişti, beni aldı helaya götürdü. Helanın soğuğu bir an için iyi gelir gibi oldu. Orada da ne yaptım hatırlamıyorum. Hatırladığım anamın dışarıda beklediği, koluma girip götürüp yatırdığı ve sızarken başımı okşadığıydı. Sabah kalktığımda ilk hissettiğim şey omuzlarımın arasında bir kafa değil, bir kilise çanı taşıdığım oldu. Sokaktan gelen en küçük ses, evdekilerin yürürken ahşapta çıkardığı sesler, bu çana bir devin tokmağı gibi çarpıyordu. Bir çan ne kadar düşünebilirse ben de o kadar dün geceyi düşündüm ve birden eyvah diye bağırdım. Eyvah ya, ben mi demiştim sarı ağama dün gece o lafları? Ulan Sabit, dilin tutulaydı da söyleyemeseydin. Ulan Sabit, ne bok yiyeceksin şimdi? Odamdan çıktım. Yüzüme bol bol su çarptım. Marangozhaneden sesler geliyordu. Sarı ağam herhalde oradaydı. Doğruca gidip kapıyı açtım. Tuhaf sandıklarından biriyle uğraşıyordu. Beni görünce istifini hiç bozmadan devam etti. Küskün olduğu her halinden belliydi. Adeta koşar gibi yanına vardım ve ellerine sarıldım. Ağam bağışla, ben ettim sen etme. Edepsizlik ettim, beni bağışla. Şişede durduğu gibi durmuyor dedim bir çırpıda. Biraz gevşemiş ama yine de soğuk bir sesle, sarhoş da olsan söylediğin her laf senden çıkar. Bunu unutma Sabit dedi. Tekrar yılışarak, bağışla ağam dedim. Mesele benim bağışlamam değil Sabit dedi. Mesele seni tüfenk gibi kimin doldurduğu. Ben seni bağışlamayacağım da ne yapacağım? Ömür boyu sana küsebilir miyim? Ama seni sarı ağana dil uzatacak kadar kim, nasıl, nerede doldurur? Mesele bu dedi. Sustum. Hiçbir şey söylemeden öylece boynumu büktüm. Neyse dedi, kendini toparla da anlatırsın elbette. Tekrar ellerini öpüp marangozhaneden çıktım. Bugün yeni odalara giderken de ayaklarımı sürüyorum. Bu ilk kez oluyor. Dün gece eve rezilhane döndüm. Rezillikten kurtulmam gerekirken daha beter rezil oldum ve şimdi kendimi iki ayaklı bir eşek gibi hissederek yeni odalara gidiyorum. Gider gitmez çubuğumu istedim. Bir de kahve getirin diye bağırdım. Elime yeni bir çubuk tutuşturduklarında çubuğumu kırdığımı hatırladım. Neyse bu da geçer yahu. Tam her günün işlerini düşünmeye başlayacak kadar sakinleşmiştim ki Nefer Rıza iki büklüm gelerek ''Ağam dedi, 37'den haber geldi. Habip Ağa ağamızı ziyarete gelecekmiş. Kızgınlıkla tamam dedim, tamam anladık çık. Ulan Habip dedim kendi kendime. Gel, gel bakalım. Geleceğin varsa göreceğin de var. Adamın yüzsüzlüğüne bak. Ziyarete gelecekmiş.'' Rıza'nın haberi getirişinden yarım saat kadar sonra dışarıdaki seslerden Habip Ağa'nın teşrif ettiğini anladım. Yılışık yüzünü mahfilimin kapısında gördüğümde hiddetim başımdan aşkındı. ''Sabah şerifler hayır olsun Sabit'' dedi. Yüz vermedim. ''Hoş gelmişsin Habip Ağa'' dedim soğuk bir sesle. Döşeyi göstererek ''Geç otur, geç'' dedim. ''Habip Ağa'ya çubuk yakın, kahvesini sade içer'' diye dışarıya seslendim. Sonra Habib'e döndüm ve aynı soğuk sesle ''Sebebi ziyaretiniz hayrola Habip Ağa?'' diye sordum. Ciddi ciddi yüzüme baktı. Getirilen çubuğu ve kahveyi aldı. Yine gözlerini gözlerime dikip baktı ve kahkahayı patlattı. ''Yahu Sabit'' dedi konuşmasını engelleyen kahkahasını bastırmaya çalışarak. ''Sadrazam olacak adamsın. Sebebi ziyaretim neymiş?'' Bir müddet daha kahkahayla güldü. Gülüyor, susuyor, sebebi ziyaretim diyor, tekrar gülmeye başlıyordu. Sabrım taşıyordu. Yeter ulan dedim, ne gülüyorsun öyle karı gibi? Bu lafım onu daha da beter güldürmeye başladı. Allah'ım elimden bir kaza çıkacak. Nihayet susabildi. Oğlum dedi, sen zaten bu karı gibi, erkek gibi filan diyerek kafayı bozacaksın. Bırak sevzekliği, sadede gel dedim. Geleyim öyleyse Sabit Ağa dedi. Önce ben sana dün akşam odama harami gibi yaptığın ziyaretin sebebini sorayım. Sonra niçin üzerime atılıp beni yumrukladığını sorayım. Sonra niçin yedi ceddime küfrettiğini sorayım. Bağışlamak için yeterli midir Sabit Ağa? Herife bak dedim içimden. Biraz daha konuşsa haklı çıkacak. Bak Habib diyerek başladım. Odana gelişimin nedeni başlangıçta önemliydi. Yine önemli ama artık esas önemli olan odana girdiğimde gördüğüm manzara. Yediğin küfür, yumruk ve tokatların nedeni gördüğüm rezilliktir. Odana geliş nedenim değil. Sana şaşıyorum biliyor musun Habib? Seferde şehvetin rezilliğini seninle birlikte gördük. Seninle birlikte kınadık. Ama dün gece odana geliyorum. Seni şehvetin en ayıbının, en yüz kızartıcısının içinde görüyorum. Buna hiddetleniyorum. Sen bundan hiç utanmıyor. Geliyor bir de bana hesap soruyorsun. İlk kez anlamış gibi yüzüme baktı Habib. Oturduğu döşeye önce yerleşti, sonra hafifçe dikleşti ve ''Anlaşıldı Sabit, mesele mühim. O zaman bırakıyorum şakalaşmayı. Artık seninle ciddi konuşacağım. Yediğim tokat ve küfrü ancak şakaya vurarak sineye çekebilirdim. Ama bakıyorum ki sen bir de savunursun. Yok öyle ya ama Sabit Ağa. Ne diyorsun? Şehveti seninle kınamışız ama beni şehvetin en rezilinde görünce kanım beynine sıçramış. Öyle mi?'' ''Aynen öyle.'' dedim. ''Yani seninle ortak fikirlerimize ihanet ettim, öyle mi?'' ''Öyle.'' dedim tekrar. ''Öyle değil Sabit Ağa.'' dedi. ''Öyle değil. Birincisi seferde gördüğümüz rezillikleri tekrar görsek yine aynı şeyleri düşünür, aynı lafları ederim. İkincisi biz seninle sürekli bir laf ettik seferde. Nerede fahişe esnafını görsek, nerede ırza tecavüz görsek bir laf ettik hatırlar mısın?'' ''Ne demek istiyorsan bırak bana sormayı, sen söyle.'' dedim. ''Peki.'' dedi. ''Madem hatırlamıyorsun ben söyleyeyim. Aşk olmadan meşk olmaz, değil mi? Peki sen bu sözü bilir, bir de inanırsın. Sonra da gelir beni şehvetimin rezilliğiyle itham edersin. Ne bilirsin aşk olmadığını?'' Gayri ihtiyari, ''Çüş.'' demişim. ''Çüş Habib, çüş. Şimdi sen koynuna aldığın oğlana aşık olduğunu mu söylersin? Ben de buna inanacağım, öyle mi?'' İlk kez celallendi Habib. ''Bak Sabit, şurada ciddi konuşuyorsak terbiyeni takın. Çorbacı morbacı demem, ben de sana girişirim. Rezil oluruz aleme, zaten yeterince olduk. Şimdi meseleye dönelim. Yani sen diyorsun ki, ben bu aşk bahsinden çok iyi anlarım. Ne aşktır ne değildir bir bakışla görürüm. Yahu Sabit, sen ne anlarsın aşktan? Gözünün ucuyla bir iki kere bakmaya cesaret edebildiğin Aliki'yi saymazsak ne kalır geriye? Sen hiç kimseye aşık oldun mu?'' ''Oğlum aklını başına topla. Fark etmiyor musun sen bir tuhaf oldun? Oraya saldır, buraya saldır. Orayı nizama koy, burayı intizama gark et. Allah aşık olmamamızı isteseydi bu belayı vermezdi başımıza. Madem ki vermiş, bir hikmeti vardır. Korkma, sen de ol, ben olurum. Gördüğün oğlana olurum bugün, yarın bir kıza, öbür gün dula, daha sonra bilmem, belki de bir koca karıya aşık olurum. Sana ne bundan, sen de ol. Nereden çıkarıyorsun korktuğumu dedim. Ben nasıl içkiyi sevmezsem, şehveti de öyle sevmem. Ama aşık olursam da senin gibi harama değil, helale olur. Helale uçkur çözerim inşallah. Bak şimdi de ulema oldun. Harama helale karar verirsin. Yahu oğlan sevmek haramsa şu bütün Memaliki Osmaniye cehennemde yanacak demektir. Şeyhi sever, veziri sever, uleması sever, padişahı sever. Bize gelince haram olur. Farz et ki haram. Tamam onlar sırayla yansın. Ben de yanarım cayır cayır. O haram bu haram. Bize helal olan ne kalıyor biliyor musun? Git Moskov'la cenk ederken öl. Bir bu helal. Yok öyle ya ama. Bundan sonra yaşayacağım güne de, öleceğim güne de ben karar vereceğim. Ağzından çıkan lakırdığı kulağın duysun. Tövbe et Habib dedim. Ne dediğinin farkında mısın sen? Kafirden de beter oldun. Bu söylediğin lakırdı kafirlikten de beter. Yahu Sabit sen müderris olmalıymışsın. Her şeyi pek güzel adlandırıyorsun. Çorbacı olmak senin zihnini açmış. Hele bir sadrazam ol, her bahsin alimi olursun diye kendince eğlendi. Ciddi ol Habib. Hem ciddiyetten bahsedip hem de bahise su katma dedim. Mesele şu, bize küçükten beri ne öğretildi? Kulan paralık yapmayacaksın değil mi? Seni yakalarım, aşığım dersin. Edebi, bunca yıldır öğretilen erkanı ne çabuk unuttun. Tamam dedi. Söylediğin doğru ama bize zamparalık yapmayacaksın diye de öğretildi. O zaman kadına kıza aşık olanlar da zamparalık mı yapar? Hem Allah aşkına kim öğretilenlere uyuyor ki? Bak Habib dedim, bir kıza aşık olursun, nikahını alırsın, helalin olur. Kadına da öyle. Sen şimdi bu oğlanı nikahına mı alacaksın? Aciz içinde sustu. Ben devam ettim. Kim öğretilenlere uyuyor diye soruyorsun. Tamam kabul. İnsan zayıf, insan alçak. Çoğu öğretilene uymuyor. Ama öğretilene uymamaktan daha ayıp olan bir şey var. O da öğretilene uymamayı savunmak. Hem uymamak, hem de uymamayı senin gibi pişkinlikle savunmak. Herkes böyle yapsa, mukaddesat diye bir şey kalır mı ortada? Mukaddesat yok olursa halimiz nice olur? Ne olacak? İşte bugünkü gibi olur. Daha da beter olur. Elbette en iyisi edebe erkana uymak. İnsan böyle adam olur. Ama nefsine hakim olamıyor, şurada burada uyamıyorsan, o zaman da susmayı bileceksin. Rezilliğini örteceksin. Senin gibi savunmayacaksın. Ben de o zaman gördüğümü görmeyeceğim, saklı kalması gerekeni örteceğim. Küstahça güldü. Sana riyadan kaçınmanı öğretmediler mi Sabit diye sordu. Pes doğrusu diye devam etti. İlmi, siyaseti pek çabuk öğrenmişsin. Diyorsun ki hepimiz riyakar olursak rahat eder, yuvarlanır gideriz. Lafımı çeviriyorsun Habib dedim. Ben sana en doğrusunun öğretilene uymak olduğunu söyledim. Allah'a şükür fakir nefsine hakim olur, öğretilene harfiyen uyar. Benim söylediğim nefsine yenik düşenler içindir. Oho dedi, iş iyice çatallandı, sen de çıkamıyorsun içinden. Bir bu söylediği doğru diye düşündüm. Bak Sabit dedi, bu bahis senden de büyük, benden de. Ama ortada bir mesele var. Diyelim ki bilmediğin bir tarafımı öğrendin. Şimdi iki şey gelir elinden. Ya beni artık kardeş saymazsın ya da yargılamaktan vazgeçer, üstüme saldırmayı da bırakır, eskisi gibi kardeş olmaya karar verirsin. İkisi de senin elinde ama sana bir şey söyleyeyim, bunu söylemek boynumun borcu. Her önüne geleni hatta kardeşine bile durmadan yargılarsan hayatı kendine zehredersin. Hem hala odama niçin baskın verdiğini söylemedin, onu da anlat da anlayalım bakalım. Unutmuştum. Habib'in hatırlatmasıyla yine öfkelendim. Bu da öbürü kadar vahim dedim. Gidiyorsun, çardağın orta yerinde beni çoban köpeğine benzetiyorsun. Bu lafın da bana geleceğini biliyorsun. Az alçaklık mıdır bu Habib? Sana yakışır mı? Kardeş diyorsun, insan olan, kardeşi için olmadığı yerde böyle laf eder mi? Bu mu dedi. Yine yüksek sesle gülmeye başladı. Bu mu odamı basma sebebin? Ya çok yüzsüz ya da masumsun. Bu tabii ne olacak dedim. Masumum ya, masumum, saf Sabitim benim dedi. Abdi babanın mahvilinde bu yeni nizamı konuşuyorduk. Benim pervam yok. Fikrimdeki neyse söylerim, bilirsin. Ama birden senin ile benim yakınlığımızı bilen birisi, ya Sabit Ağa dedi. Sabit Ağa ne der bu bahiste? Ben işkillendim heriften. Senin yüzüne karşı da söyleyebileceğim bir lakırdı ettim. Dedim ki, Sabit Ağa saraya, padişah efendimize çoban köpeği gibi sadıktır. Nereyi bekle derse orayı bekler. Yalan mı Sabit, yalan mı söylemişim? Üstelik bu lafı ederken heriften işkillendiğim için, seni kayırmak istediğim için söyledim. Ne var bunda? Ama sen bunu gelip bana bahis bile etmemeliydin. Bırak üstüme saldırmayı. Şimdi haklıydı. Anlattıkları doğruydu. Doğru söylüyordu. Buna inanmıştım. Üstüne bu sebeple saldırmadığımı söyledim. Tekrar o bahsi açma. Bu sebeple söylediğine inanıyorum. Öfkeye kapıldım. Bir daha iyi tartarım, kusura bakma. Bak Sabit dedi. Bu dünyanın düzeni bir garip. Daha dün koca Mustafa Paşa'da sümüklü dolaşır sübyanlardık. Bugün ricalde, sarayda, ulemada bizden çekinir. Bu ne demektir? Gözleri hep üzerimizde olacak demektir. Bu demektir ki seninle ben dövüştüğümüz gün çubuklarını keyifle tüttüreceklerdir. Dediğimi anla, buna dikkat et. Dikkatli olmak sadece Sultan Süleyman'a uymaktan ibaret değildir. Ayağa kalktı, beni kucakladı. Sırtıma vurdu ve tamam mı kardeşim dedi. Haydi hoşça kal. Beni karma karışık hisler içinde bırakıp bir türlü dinmeyen öfkemle baş başa koyup çıktı gitti. Bir de mücerret. Bu Sabit keratası bir kez daha korktuğumu başıma getirdi. Nereden isti, aklına biri mi getirdi, yoksa muazzam sezgilere mi sahip, bütün bunların cevaplarını bilmiyorum ama 1794 yılının bahar aylarıydı, bir sancısı olduğunu sezdim. Kıvranıyor ama kimseye de açılamıyordu. Bu besbelliydi. Bir süredir ne hikmetse yeniden Erikli Baba'ya devam etmeye başlamış, belki de 13-14 yaşlarından beri gitmediği, uğramadığı dergahı yeni odalardan sonra adeta ikinci bir kapı haline getirmişti. Durmadan kızdırdığı ve durmadan azar işittiği Seyit Mehmet Baba'dan saygıyla bahsediyor, dergaha gittiğinde de onun dizinin dibinden bir yere kıpırdamıyordu.